başlayalım. Faiz nedir? Yani faiz diye bir şey niye var? Bunun çok açıkça bir insan yaratısı olduğunu görüyoruz. Tamam. Ama nedir? Neye yarıyor? Tamam. Niye var böyle bir şey? Şimdi buna hani böyle ezberden cevap verecekseniz hani çok kan emicilikten var. Bilmem ne cevap verebilirsiniz. Doğru biri olabilir. Ama önce bir anlamak lazım. Tamam. Neyi beğenmediğiniz de bilmek önemli bir şey. Beğenmeyeceksiniz nihayetinde. Tamam. Şöyle başlıyoruz. Bir. Şuradan başlayalım. Faiz düşünmek için paraya ihtiyacımız yok. Hatta iktisat düşünmek için genel olarak paraya ihtiyacımız yok. Tamam. Mesela ekonomimiz sadece mantardan müteşekkil bir ekonomi olsun. Tamam, bu mantar ekonomileri, patates ekonomileri iktisatçıların sevdiği şeylerdir. Çünkü yersen tüketim, ekersen yatırım. Tamam, kendinden kendi ürettiğin için iki türlü de işliyor bu. Tamam? Mantar ekonomisinde düşünelim ki uğraştınız, yediniz, işte bir dünya mantar ürettiniz. Bunun bir kısmını yediniz, tükettiniz. Tamam? Bir kısmını da tasarruf ettiniz. Ne kadarını? Şu kadar mantarınız var. Tamam? Bu mantarları da duruyorlar bir kenarda. Böyle bir sene duracaklar. Niye duracaklar? Çünkü öyle istiyorsunuz siz. Tamam? Ben geliyorum diyorum ki ya aga şu mantarları bana versene. Ben bunları bu sene kullanayım. Sana geri getireyim ondan sonra. Seneye gene o kadar mantar vereyim. Tamam? Soru bu. Olur mu? Şimdi bunu aklınızda tutun. Dönelim şunu soralım size. Farz edin ki size şöyle bir seçim öneriliyor. Çok mutlu olacaksınız. Böyle şöyle bir şey var. Bir kutu bu. Bu kutu açılacak. Ve kutunun içinden size mutluluk çıkacak. Tamam. Açıldığı zaman elde edeceğiniz mutluluk hep aynı mutluluk. Tamam. Soru şu. Kutuyu şimdi mi açmak istersiniz? 20 yıl sonra mı açmak istersiniz? Şimdi açmak istiyorsunuz. Bu standart insan davranışlarından bir tanesi. Niye böyle olduğunu biz sormuyoruz. Bu belki psikolojinin, belki biyolojinin sorusu. Tamam? Biz bunu veri alıyoruz. İnsanlar hazzı, mutluluğu daha erken yaşamayı, daha geç yaşamaya tercih ediyorlar. Ya da şöyle diyebiliriz. Kendiniz için baktığınız zaman yarınki siz, sizin için bugünkü siz kadar kıymetli değil. Onun mutluluğuna, bugünkü sizin mutluluğuna aldırdığınız kadar çok aldırmıyorsunuz. Sizi mutlu eden hazzın önemli kaynaklarından bir tanesi genel anlamıyla tüketim. Şimdi size diyorum ki aga mantarları ver bana. Bir sene ben kullanayım bunu. Sonra sana bir sene sonra vereyim. Şimdiki mantarını alayım ya da şimdiki senden mantarı alayım. Bir yıl sonraki sana mantarı vereyim. Olur mu? Tamam. Ahbaplık varsa belki olur dersiniz. Aa ya tamam sen de sevabına bize iktisat anlatmıştın onun için olur dersiniz falan ama insanlar normalde bunu olur demiyorlar. Siz de niye demeyeceğinizi anlıyorsunuz zaten. Tamam. Birisi gelip hocam sen uğraştın dediğin üretim yaptın. Ver o üretimi bana. Ben onu olduğu gibi sana 10 yıl sonraki sana vereceğim şimdi dediği zaman hadi oradan diyorsunuz. Neden öyle? Çünkü o ürettiğiniz şeyi o zaman içinde kullanmanın sizin için bir kıymeti var. O zaman içindeki kullanma hakkını birisine vermiyorsunuz. Satıyorsunuz. Sattığınız fiyata faiz deniyor. Bu mantar üzerine tanımladık bunu. Değil mi? Mantar cinsinden bir faiz. Dolayısıyla buna reel faiz diyoruz. Tamam? Bu kadar mantar almıştım. Bu kadar mantar veriyorum sonunda. Niye öyle? Çünkü sizin mantarınızı kullanmanın bir bedeli var. O bedeli de aradaki fark olarak verdim size. Bu da mantar cinsinden arttı. Tamam? Demek ki faiz bu yüzden varmış. Peki, işin içine para girince ne oluyor? Para girince bir endişe daha girmeye başlıyor. Size diyorum ki bugün bana bir 100 lira verin. Tamam? Peki, bir yıl sonra ben de size 105 lira vereyim. İyi mi? Bu sefer şunu düşünüyorsunuz. Ya bu para, gene ben merkez bankacıyım, parasal iktisatçıyım. Hemen söyleyeyim size. Paranın kendisi önemli bir şey değil. Sen 100 lirayı yiyecek değildin zaten. 100 liranın kıymeti temsil ettiği alım gücü nedeniyle var. Onun için siz şöyle düşünüyorsunuz. 100 lira veriyorum. Yani ne veriyorum? 100 liralık alım gücümü bu adama veriyorum şimdi ben. Bir sene sonra bana 105 liralık alım gücü verecek. Memlekette enflasyon %16 iken ve önümüzdeki 12 ay için %15 civarında olması beklenirken ben öyle bekliyorum. Tamam. Farz edin ki siz de öyle bekliyorsunuz. Şunu düşüneceksiniz. Aga ben sana 100 lira vereceğim. Bugün 100 liralık alım gücü vereceğim. Sen bir sene sonra bana 105 lira vererek bugünkünün bile altında bir alım gücü vereceksin. Çünkü 105 lira bugünün, eğer faizler %15 arttıysa, benim sana verdiğim para %5 arttığında bugünkü aldığının bile altında bir şey alabiliyor olacak o zaman. Bana sen negatif reel faiz öneriyorsun. Olur mu? Olabilir. Mümkün değil değil bu. Tamam? Çünkü size şunu söyleyebilirim. Hocam, bana 100 lirayı verirsen eğer bir yıl sonra 105 lira vereceğim. 105 liralık alım gücün olacak. Ha, bugünkünden az. Peki. Ama vermezsen 100 liranın üstünde oturacaksın. Bir yıl sonra 100 liralık alım gücün olacak. 100 lirayı mı tercih ediyorsun, 105 lirayı mı tercih ediyorsun? Fena soru değil, değil mi? Ama şimdi bunları düşünmek zorundayız. Fakat şunu görüyorsunuz. Memlekette hiç enflasyon olmasaydı eğer ve olmayacağından emin olsaydık. Tamam. Arkada Doors çalıyor bu arada. Enflasyon olmayacağından emin olsaydık eğer. Bana diyecektim ki tamam, benim sadece reel olarak malımdan mülkümden ayrılmamı, alım gücümü sana vermemi, tüketimimi ertelememi sağlayacak olan aradaki farkı vermelisin bana. İşin içine para girdiği zaman diyorsunuz ki bir dakika aga, biz bu işlemi parayla yapıyoruz ama aslında düşündüğümüz şey alım gücü. Onun için de alım gücümü de ilk önce sabit tutman lazım. Değil mi? Türkiye'de hemen buradan geliyor çünkü biz oldum olası yüksek enflasyon ülkesiyiz. Dolayısıyla faiz neye var deyince hemen ilk akla gelen cevap enflasyon yüzünden. Ama mantar örneğinden şunu gördünüz. Enflasyon olmasaydı da faiz olacaktı. Faizin reeli önemli aslında. Öden de şunu da görüyorsunuz. Enflasyon hiç olmasaydı bugün sizden 100 lira alayım, seneye 102 lira vereyim desem olabilir diyecektiniz belki. Tamam. Enflasyon eğer %5 olacaksa aynı %2 reel faizle elde etmek için bu sefer %7 faiz isteyeceksiniz benden. Değil mi? 5 enflasyon için 2 reel olarak. Küçük rakamlarda bunları toplamak caizdir. Biraz daha büyük rakamlarda aslında tam tutmuyorlar. Tamam. Enflasyon eğer %10 olacaksa bu sefer daha başka şekillerde kullanmaya başlıyorsunuz. Çünkü enflasyon beklentisi %3 ise mesela, bu %2 ile 4 arasında bir yerlerde gezinecek diye düşünüyorsun. Tamam. %15 ise eğer, %10 ile 20 arasında bir yerlerde gezinecek diye düşünüyorsun. O enflasyonun beklediğin gibi olmaması riski de insanı illet eden bir şey. Çünkü insanlar riski sevmezler. Bana borç vererek yüksek enflasyonda hem enflasyon beklentisi nedeniyle bir şekilde tazmin edilmek istiyorsunuz, hem de risk aldığınız için istiyorsunuz. Dolayısıyla enflasyon yükseldikçe, enflasyon beklentisi yükseldikçe faiz daha hızlı yükseliyor. Anladınız mı? Mesela sadece Türkiye'de olabilen tartışmalardan bir tanesi, enflasyon yükseldiği için mi faiz yükseliyor, faiz yükseldiği için mi enflasyon yükseliyor? Siz şu anda enflasyon yükseldiği için faizin yükseldiğini anladınız. Bu çok önemli bir vatandaşlık bilgisi. Tamam. Peki. Şimdi şu tatlı konuya geleceğiz. Hangi faiz? Şöyle şeyleri biliyorsunuz mesela. Birisi aradan ihracattan gelir elde edemezsin demiş ama bir edersin, iki konuyla alakası yok. Şu önemli bir husus. Faiz dediğiniz şey ne iş yaptığınıza ve ne zamanda yaptığınıza bağlı bir şey. Bir tane faiz yok. Bankaya gidip yani para yatırırken de yok değil mi? Vadesiz mevduata yatırırken ayrı bir şey, bir aylık yatırırken ayrı bir şey, bir yıllık yatırırken ayrı bir şey bu. Benzer şekilde gidip aga ben geldim, benim işim böyle bir şey değil mi? Ben geldim güzel gözlerim, bana kredi verir misiniz dersem, yani bu mümkün olabilir, eşek gibi faizli olur. Çünkü güzel gözlerin pek bir kıymeti yok aslında. Tamam. Halbuki gelip ya bana kredi verirseniz o krediyle gideceğim şu evi alacağım dersem, hipotekli kredi öyle bir şey değil mi? O zaman banka şunu görüyor. Ya tamam, bu adam bu borcu ödeyemezse en azından evi var, evi alacağız. Tamam. Bu bir teminat. O zaman daha düşük faizli. Tamam. Gidip eğer şunu söylersem, ya ey banka işte bana kredi ver, bir yıl sonra ödeyeyim. Tamam. Bunun bir yıllık faiziyle ey banka bana kredi ver, 5 yıl sonra ödeyeyim. O 5 yılın ortalama bir yıllık faizi aynı değil. Niye değil? Çünkü bir tanesinde 5 yıllık risk alıyorsun. Bir tanesinde 5 yıllık risk alıyorsun. Tamam. Bir tanesinde 5 yıllık beklentinin ortalaması üzerinden yapıyorsun bu işi. Şimdi bizim için önemli olan faizler hangi faizler? İş yapmamız için ne tür faizler önemli? Mesela işte tüketici kredi faizleri önemli. Değil mi? İpotekli mortgage kredisi, konut kredisi faizleri önemli. Sanayi kredileri önemli. Ben fabrika kuracağım, makine alacağım. Ama işte fabrikanın inşaatı 3 sene sürecek, makinelerin kurulmasının üstüne 6 ay sürecek, 3,5 yıl sonra üretime başlayacağım. Değil mi? O zamana kadar da para harcamam lazım. Birisine görünüyorum ki ya bana şimdi borç var. bu borçla ben şöyle şahane bir işe gireceğim. 3,5 yıl sonra buradan bir meyve toplamaya başlayacağız. Onun karşılığında sana da bir şeyler vereceğim. Tamam. Peki. Nasıl yürüyecek peki bu iş? O zaman 3,5 yıllık bir şey düşünüyoruz şimdi. Tamam. Aldırdığımız faizler bu tür faizler. Merkez Bankası'nın kontrol ettiği faiz hangi faiz? Bu güzel soru değil mi? Merkez Bankası faiz indirsin diyoruz. Merkez Bankası ne bileyim ben işte İş Bankası'nın size verdiği kredi faizini indirebiliyor mu? Tanıma gereği o İş Bankası'nın size verdiği kredinin faizi. O size ve İş Bankası'na bağlı bir şey. Merkez Bankası hangi faizi kontrol ediyor? Bunları anlamıyorsanız memleketteki iktisat tartışmasının hiç ucunu anlamıyorsunuz. Anlıyorsanız da epey bir kısmını anlayamayabiliyorsunuz. Çünkü abuk sabuk. Ama en azından bakıp ulan abuk sabuk olduğunu görüyorum diyebiliyorsunuz. Ama şunu görün. Merkez Bankası bankalar arası piyasadaki bankaların birbirlerinden borç aldığı piyasadaki gecelik faizi kontrol ediyor. O faizi siz hayatınızda görmediniz. Ben de hayatımda görmedim. Bizim işimiz olmaz. Biz banka değiliz. Onun için de bankalar arası piyasada işimiz yok. O faizi kontrol etmek için bir hafta vadeli bir repo faizini kontrol ediyor. Tamam? Hani kontrol ettiği uzun faiz bir hafta vadeli bir faiz. Şimdi Merkez Bankası bu bir hafta vadeli faizi arttırırsa benim almaya çalıştığım 3 yıllık kredi faizine ne olur? Azaltırsa benim almaya çalıştığım 3 yıllık kredi faizine ne olur? Bunu anlamaya çalışıyorum. Tamam? O sorunun cevabı da dümdüz değil. Hatta bayağı alengirli bir cevap. Çünkü şöyle şeyler oluyor. Bazen bazı ülkelerde, bazı durumlarda şu oluyor. Ya işler kötüye gitti. Faizler insin isteniyor. Merkez Bankası diyor ki ben şimdi faizleri indireceğim. Dolayısıyla bankalar arası piyasadaki faiz düştüğü için ve bunun düşük kalmaya devam etmesini sizin beklemeniz gerektiği için endişe etmeden uzun vadeli faizleri indirebilirsiniz. Çünkü uzun süre geceliklere siz kendiniz borç alırken düşük faizle borçlanacaksınız. Olabilir mi? Olabilir. Çok böyle hani akla aykırı gelmiyor bu. Tamam. Peki. Ne zaman oluyor bu? Merkez bankaları ne zaman diyorlar bunu? İşler kötüye gitti. Talep düştü. İnsanlar bir şey almak istemiyorlar. Fabrikalar boş. İşsizlik yüksek. Millet malını satamıyor. Malını satamadığı için fiyatlarını arttıramıyor. Enflasyon düşük. Hatta fiyatları arttırmak bir yana fiyatları kırmak zorunda kalıyor. Buna deflasyon denir. Fiyatlar azalıyorlar. Türk vatandaşları için bu ulan bundan güzel şey yoktur gibi geliyor ama korkunç bir şey. Neden öyle? Adam mal satamadığı için fiyat azaltıyor. Ya da kadın mal satamadığı için fiyat azaltıyor. Ben eğer fiyatların azaldığını görüyorsam şunu düşünüyorum. Lan bunu bugün alırsam 10 liraya alacağım. Yarın alırsam 9 liraya alacağım. Bugün almayayım. Almıyorsam talep iyice düşüyor. Yarın gidiyorum bakıyorum bunu bugün 9 liraya alabilirim ama bugün de almayıp yarın alırsam 8 liraya alacağım belki. Bu talebi çok öldüren bir şey. Onun içinde insanlar işsiz kalıyorlar. Gelirler düşüyor. Gelirler düştüğü için talep azalıyor. Talep azaldığı için fiyatlar artamıyorlar. Hatta daha hızlı azalma sorununa kalıyorlar. Buna deflasyon sarmalı deniyor. Japonya'nın başına geldi. 20 senedir cebelleşiyorlar. Tamam? Ama böyle bir konjonktürde bir Merkez Bankası'nın faiz azaltmasını anlıyoruz. Merkez Bankası diyor ki ya kimse bir iş yapmak istemiyor. Faizleri azaltalım. Zaten ne oldu? Mesela faiz 5'ti. Enflasyon da 3'tü. Reel faizi 2'ydi dolayısıyla. Tamam. Enflasyon gümlüğe düştü. Enflasyon 1'e düştü. Reel faiz arttı. Senin artık cebinden çıkartma, boğazından kesmen gereken şey arttı. Pahalılaştı borç almak. Bunu eski yerine getireyim ben mesela. Oluyor mu? Böyle oluyor. Tamam. Peki bizde böyle mi oluyor? Biz bakıyoruz lan enflasyon olmuş başını gitmiş. Merkez Bankası faiz azaltınca ben ne görüyorum? Lan Merkez Bankası faiz azaltıyor. Demek ki Merkez Bankası bir yaptığı işte ciddi değil. Bu çok önemli bir sinyal. Tamam. Memlekette Merkez Bankası kalmamış. Siyasi baskıyla Merkez Bankası faiz azaltıyor. Bunu görüyoruz. Ben ne görüyorum? Siz bazen görüyorsunuz bazen görmüyorsunuz. Ama Türkiye'de iş yapan yabancı yatırımcı da görüyor, yerli yatırımcı da görüyor. Bütün finans sektörü de görüyor. O zaman şunu düşünmeye başlıyorum. Merkez Bankası faiz bu kadar yüksekken faiz arttırdığına veyahut da yanlış söyleyeyim. Merkez Bankası faiz bu kadar yüksekken faiz azalttığına veyahut da arttırması gerekirken arttırmadığına göre ileride enflasyon iyice başını alıp gidecek. Demin şunu görmüştük. Enflasyon başını alıp gittiği zaman faizler yükseliyor. Onun için de şunu bekliyorum. Ya bir dakika bugün faizler burada ama enflasyon böyle başını alıp giderken burada kalamaz bu faizler. Bu faizler artmaya başlayacaklar. Ben de sana 3 yıllık bir kredi vermeyi düşünüyorum. Bu 3 yıl boyunca enflasyon ne olacak? Nasıl bir faiz istemeliyim diye düşünüyorum. Merkez Bankası faiz indiriyor. Vap diye biz Türkiye'de uzun vadeli faizlerin arttığını görüyoruz. Ve görüyoruz arkadaşlar. Bunu her seferinde görüyoruz. Merkez Bankası her ne zaman faiz arttıracak beklentisi olsa Türkiye'de uzun vadeli faizler düşüyorlar. Memlekette bir tane faiz olmadığını anlayan şu kadar iktisat görmüş insanlar bugün Merkez Bankası'nın faiz arttırmasının hiçbir şekilde zarar getirecek bir şey olamayacağını görüyorlar. Niye? Çünkü her ne zaman Merkez Bankası faiz arttırsa ya da arttıracak lafı çıksa ne oluyor işte Merkez Bankası Başkanı'nı saraya çağırdılar. Merkez Bankası Başkanı'nı parti merkezine çağırdılar ki ayıptır gitmesi. Ama her ikisinde de bunların ikisi de oldu yakın geçmişte. Her ikisinde de niye gidiyor bu oraya? Belli ki faiz arttırmak için izin almaya gidiyor. Demek ki olacak. O beklentinin ortaya çıktığı anda borsanın yükseldiğini, uzun vadeli faizlerin düştüğünü, Türk lirasının döviz karşısında değer kazandığını gördük. Toplanıp ondan sonra buradan hiçbir şey çıkmadığı zaman da gün diye bunların tersine düştüğünü, bu sefer borsanın düştüğünü, liranın değer kaybettiğini, uzun vadeli faizlerin yükseldiğini gördük. Niye? Merkez Bankası faiz arttırmadığı için. Neden öyle? Çünkü Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz arttırması şu anda fonlama maliyetlerini arttırdı, bilmem ne oldu falan filan gibi bir mekanizm üzerinden çalışmıyor. Memlekette Merkez Bankası var mı yok mu? Onu göstermek üzerinden çalışıyor. Dolayısıyla ortada bir tane faiz olmadığını, birçok faizler olduğunu, bu faizlerin değişik şekillerde birbirlerine ve Merkez Bankası faizine bağlı olduğunu, Merkez Bankası'nın içinde çalıştığı çerçevenin davranışının uzun vadeli faizlere etkisini belirlediğini anlamak gerekiyor. Şimdi benim bunu anlattığım hızda anladıysanız eğer, bravo size. Burada hani enteresan bir soru var, dümdüz değilmiş düzeyinde anladıysanız eğer, eyvallah. Yani anlattığım şey kolay bir iş değil. Benim diyen iktisatçının hemen anlayacağı bir şey değil. Her tarafında benim de anladığım bir iş değil. Tamam mı? Mesela Burçin Hoca bunların uzmanı. Makro iktisadi temellerle faizlerin vade yapısı arasındaki ilişki ne? İktisadi temeller değiştiği zaman kısa vadeli uzun vadeli faizlere ne oluyor? Faizler değiştiği zaman iktisadi temelleri ne oluyor? Bunları çalışıyor, anlıyor hakikaten. Ben bir ucundan çalışıyorum, anladığım kadarını anlatıyorum. Dolayısıyla sizlere bugün iktisat analizi ne işe yarar tadında anlattığım şey faiz nedir? Reel faiz nedir? Para cinsinden faiz, buna nominal faiz denir. Nominal faiz nedir? Değişik faizler, faizlerin vade yapısı aşağı yukarı neye benzer? Değişik iktisat davranışları, değişik Merkez Bankası davranışları, değişik vadelerdeki faizleri nasıl etkiler? Üzerine bir şeyler anlattım size. Bunun hepsini anlamamış olmalısınız. Eğer anladıysanız, hani insan ırkı ben iktisat okuduğumdan beri çok acayip hızlı bir şekilde ilerlemiş. Ama umuyorum ki burada zevkli bir şey olduğunu, iktisatçılıkla insanın ufkunun açıldığını, bunları anladığınız zaman anladığınız şeyin neden işe yarar bir şey olduğunu görmüş oldunuz. Bir kere daha sabrettiğiniz, dinlediğiniz, aldırdığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar, başarılar diliyorum.